Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 17 Mart 2021 günlerden çarşamba. Dün kişisel nedenlerle izinliydim. O yüzden iki günü toparladım bugün. Önce özetlere geçelim dünyadan. Vaka sayısı Covid-19'da 120,5 milyonu aştı. 2 milyon 700 binden fazla can kaybı var. Amerika'da 30 milyona 536 milyon diyelim. Can kaybı 536 milyon, vaka sayısı 30 milyona dayanmış durumda. Hindistan, Brezilya, Meksika'nın izlediğini anımsatalım. Tabii AstraZeneca tartışmaları var. Yaklaşık 20 ülkede AstraZeneca aşısının vurulması durduruldu. EMA kararı bekleniyor. Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı yarın çıkacağı söyleniyor. Aktaracağım Covid-19 notlarını sizlere. Dünya Sağlık Örgütü açıklamasına rağmen durdurulmuş gözüküyor. Amerikan yönetimi yarın Çin'le ilk zirveyi yapacak. Alaska'da olacak. 2 artı 2 formatında Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanları Çinli mevkidaşlarıyla buluşacaklar. Öncesinde ilk yüz yüze ziyareti pandemi koşullarında hep sanal alemden yapılıyordu zirveler. Japonya'ya gerçekleştirdi Anthony Blinken ve Lloyd Austin. Onların açıklamaları var. Amerika-Rusya ilişkileri de sıcak. Joe Biden özellikle Amerika'da kanıtlarını da bilmediğimiz bir istihbarat raporunun yayınlanması sonrasında 2020 seçimlerinde Rusya'nın Amerikan kamuoyunu özetle etkilemeye çalışmaktan sorumlu tuttu ve katil dedi, Putin'e bedel ödeyeceğini söyledi. Gergin hem Çin'le hem Rusya'yla Amerikan yönetimi arasındaki ilişkiler gergin. NATO'nun 2020 yıllık raporu yayınlandı. Müttefik ülkelerin katkıları var, aktaracağım. Tabii ki Rusya ve Çin yine hedef tahtasına konuluyor. Türkiye'nin NATO ile ilişkilerine dair Stoltenberg'den açıklamalar var. AB zirvesi yaklaşıyor. 18 Mart mutabakatı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili Suriye Savaşı'nın 10. yıl dönümünde gelen açıklamalar var. Türk-Yunan ilişkilerine dair notlar var. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100. yılında yapılan açıklamalar var. Hepsini aktaracağım. Tabii Suriye Savaşı ile ilgili açıklamalar. Netanyahu'nun 23 Mart seçimleri öncesi İsrail'de 4 ülkeyle, 4 Arap ülkesiyle daha normalleşeceklerine dair notlar da var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Bugün dikkatimizi Türkiye'nin Arap coğrafyası ile ilişkilerine çevireceğiz. Aslında pazartesi Zeynep Gürcanlı ile konuşmuştuk. Özellikle Mısır'la normalleşme çabaları var ama mesele sadece Mısır'da değil. Türkiye'nin özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri çerçevesinde hatta Irak ve Suriye'yi zaten katıyoruz ilişkileri Mısır dışında da Arap dünyasıyla gergin. Bu konuda en deneyimli isimlerden birisiyle konuşacağız. Programın ikinci yarısında Dışişleri Bakanı, eski Mısır Büyükelçiliği de yürütmüş eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'a bağlanacağız ve ne yapmak gerekiyor, nasıl düzeltilir bu işler? Arapların şartları öne çıkıyor Türkiye'ye dair. En başta iç işlerine karışmama meselesi. Bütün bunları Yaşar Yakış'a soracağız programın ikinci yarısında. Başlamadan hemen frekanslarımızı aktarmak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de paylaştım Twitter hesabından. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Bir de like ederseniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerika'da Covid-19'la mücadele aşı eşliğinde gerçekleştiriliyor. Hızlı bir aşılama çalışması var ama Joe Biden'ın sağlık danışmanı Trump döneminde de öyleydi aslında. Doktor Anthony Fauci çıktı ve zafer ilan edersek başka bir dalga riski doğar, açılma saçılma olur dedi. Şimdiden zaten Texas gibi eyaletler açılmıştı. Avrupa Birliği'nde aşı pasaportu Haziran ayında kullanılabilecek öyle gözüküyor ki hazırlıklar sunulacak bu ay sonundan itibaren, Nisan'dan itibaren. Turizm sezonunu kurtarmamız lazım vurgusu var Avrupalıların açıklamasında. Ama İtalya'da mesela ülkenin yarısı 10 bölge karantinaya girdi yeniden. Bir kez daha, çünkü haritada kırmızılaşan bölgeler, Türkiye'de de aynı şeyi söylüyoruz. 42 milyon İtalya'nın karantina altında da kalacağı 2 haftalık süreç başladı efendim İtalya'da. Okullarda uzaktan eğitime geçildi. Fransa'da Başbakan Castex açıklama yaptı. Üçüncü dalganın içindeyiz aslında dediği, yaklaşık 90 binden fazla can kaybı Fransa'da, 4 milyondan fazla vaka sayısı var. Eczanelerde aşı vurulmaya başlandı. Aşı sırası alınıyor eczanelerden ki ağır ilerliyor aşılama Fransa'da da. Almanya'da 13.400'den fazla vaka tespit edildi. Bir düşüş yok aslında, kademeli normalleşme devreye girmiş olsa bile efendim. Afrika'da bir haftada düşüş olmuş, %13'lük vakalarda bir düşüş, 108 binden fazla can kaybı var Afrika kıtasında. Japonya'da Başbakan Suga aşı olmuş. İkinci aşıyı da olacak ve Nisan ayında Amerika'yı ziyaret edecek. Öncesinde ikinci dozunda olacak, rahatlayacak. Öyle temaslarda bulunacak gelen bilgilere göre. Aşı tartışmaları AstraZeneca, Avusturya, Danimarka, İzlanda, İrlanda, Norveç, İsveç, Litvanya, Letonya, Estonya, Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya hepsinde durduruldu. AstraZeneca aşısı kan pıhtılaşmasına yol açtığı iddiaları bir takım ölümlerle ve rahatsızlanmalarla bağlantıları yüzünden bu kararı aldı ülkeler. Ama ihtiyadi ve geçici bir karar olduğunu da vurguladıklarını belirtelim. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus açıklama yaptı ve belgelenmiş bir ölü yok dedi. Yani kan pıhtılaşmasından kaynaklanan, yine bilim danışmanı, bilim heyetinin baş uzmanı Swaminathan açıklama yaptı. Faydalı bir aşı olduğunu söyledi. Kan pıhtılaşması tabii AstraZeneca aşısında kesin olarak bundan mı kaynaklanıyor bilinmiyor vurguları yaptı. Dünya Sağlık Örgütü böyle dedi ama Norveçli uzmanlar bu şikayetin incelenmesi gerektiğini örneğin vurguluyorlar. Avrupa İlaç Ajansı incelemenin sürdüğünü, aşının faydaları risklerinden fazla vurgusuyla açıkladı. Yarın büyük olasılıkla incelemenin devam ettiği ve yarın karara varacağını duyurdu EMA, Avrupa İlaç Ajansı. İtalya ve Fransa hemen şimdiden açıklama yaptılar. Karar çıksın 18 Mart'ta başlayacağız, tekrar devam edeceğiz AstraZeneca'ya diyorlar efendim. Bunun dışında tabii Sputnik V tartışmaları var. Avrupa Komisyonu herhangi bir tedarik anlaşması Rusya'yla yapılmıyor açıklaması yaptı. Ama tek tek Avrupa ülkelerinden, Macaristan, Çekya gibi ülkelerden Sputnik V aşısı alma vurgulu açıklamalar var. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ki başbakanlığa oynayabileceği belirtiliyordu. O da Sputnik V'ye de onay verilmesi, Sputnik V dahil onay bekleyen aşıların kararlarının alınması çağrısı yaptı. Matvienko, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı, Covid pandemisine karşı birlikte mücadele gerektiğini vurguladı. Avrupa Konseyi'ne çağrı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sosyal Hizmetler İdaresi'nden ise bir yıllık rapor yayınlanmış. Rapor açıkça Amerika hükümetiyle birlikte Rusya, Küba, Venezuela gibi ülkeleri kötü niyetli diye nitelendiriyorlar. Aşı çalışmalarıyla nüfus tesis etmekle suçlanıyorlar ve Amerikan diplomasisinin onları engellemek için, yani bu aşıların ulaştırmasını engellemek için çaba harcadığı teslim ediliyor. Bu durumda Rusya'nın Sputnik V aşısına siyasi savaş açıldığı tezi de doğrulanmış oluyor. Efendim Peskov açıklama yaptı. Görülmemiş düzeyde baskı uyguluyorlar aşı alınmaması için bazı ülkelere vurgusu yaptılar. Bu arada Brezilya, neofaşist Amerikan yönetimi tarafından desteklenen neofaşist Bolsonaro yönetimi altında inim inim inliyor. Çünkü salgını küçümsüyor başından bu yana. Dördüncü sağlık bakanını atadı krizin başından bu yana. Hiçbir sağlık bakanı kendisiyle çalışamıyor. Ve Brezilya gibi bir ülkede uçaklardan dezenfektan insanların üzerine sıkmaktan bahseden insanlar var. Maalesef böyle anlayışlar desteklenebiliyorlar dünyada gelişmiş batılı ülkeler tarafından efendim. Rusya'da 9300'e düşmüş vaka sayısı, dün pazartesi böyleydi, 8900'leri gördü nihayet. Bu arada Yunanistan Rus turistlere 14 Mayıs'tan itibaren belki daha öncesinden sınırını açabileceğini duyurdu. Rus turistleri Türkiye'de bekliyor heyecanla, biliyorsunuz. Böyle de bir turizm rekabeti olduğunu belirtmek lazım. Son not olarak da Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve kanserle savaşını kazanmış eşi Esma Esad'ın durumunun iyi olduğu, Covid-19'a yakalandıkları açıklanmıştı. İyileşme sürecine girdikleri de açıklandı efendim. Türkiye'de en son yapılan açıklamaya göre 63 can kaybı 15.503 vaka idi. Dün itibariyle de 71 can kaybı 16.749 vaka açıklandı. Bir yükseliş trendi olduğu anlaşılıyor. Haftalık Covid vaka sayısı 58 ilde artmış, 23 ilde sadece azalmış Sağlık Bakanlığı verilerine göre. Şimdi tabii 14 günlük bir kritik izleme olacak anlaşılan ve daha sonra kapanma olabilir. Dediğimiz gibi İtalya'da mesela başlıyorlar. Yoksa yaza çıkamayacağız, öyle bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor efendim. Zonguldak'ta yüz yüze eğitime ara vermişler. Çünkü Afrika mutasyonu saptanmış orada efendim. Mesela doktorlar 3. dalganın içinde bile olduğumuzu dile getiriyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreleri düzenleyebiliyor, parti kongrelerini hepimiz şaşkınlıkla izliyoruz. Bir yandan da tedbirlere uymazsanız yasaklar tekrar gelir diyor kendisi efendim. Böyle durum. Uluslararası politika çok yoğun bugün. Başka notlar da aslında almıştım size. Dünyadan Bild genel yönetmeni, en çok satan Alman gazetesi Julian Reichelt mesela, zorbalık ve cinsel taciz 6 çalışana görevini askıya almışlar. Axel Springer, Almanya'nın en önemli yayıncı kuruluşlarından bir tanesi. Dikkat çekici bir haber bu. Amerika'da Bitcoin ATM'leri pıtrak gibi bitmeye başlamış gibi korona dünyasından haberlerim vardı ama vaktimi iyi kullanmak istiyorum açıkçası. Hemen Amerikan yönetimine geçelim. İlk basın toplantısını, küçük küçük basın toplantıları yapıyor Amerikan Başkanı Joe Biden ama 25 Mart'ta kapsamlı bir basın toplantısı yapacakmış. Merak eden olursa eğer ne diyeceğini, farklı bir şey söyleyecek mi diye. Tabii derdi pandemi, aşı olun çağrısı yapıyor. Donald Trump Amerikalılara aşı olun çağrısı yaptı. Seçimde hile iddialarını tekrarladı. Bir de şu meşhur Britanya Kraliyetinden Sussex düşesi diyelim, Meghan Markle'ın kraliyeti ırkçılıkla suçlayan, doğacak çocuğunun ten rengini dert edindiklerini aktaran Oprah Winfrey ile söyleşisi vardı. Bu Amerikan politikalarında çok tartışılıyor. Çünkü Kaliforniya doğumlu Meghan Markle ve Amerikan medyasında, İngiliz medyasında Amerika'da demokratların adayı olarak 2024'te başkan adayı olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Trump da demiş ki eğer o olursa aday, ben kesin, yani ben büyük olasılıkla öyle hissederim, zorunda hissederim kendimi diye bir açıklama yapmış. Trump'la ilgili işlerde devam ediyor efendim. Evet, Amerika'da Deb Haaland Amerikan tarihinde kabineye giren Amerikan yerlisi olmuş İçişleri Bakanlığı, ama Amerika'daki İçişleri Bakanlığı öyle bizim İçişleri Bakanlığı gibi bir bakanlık değil. Doğal kaynaklar, işte Kızılderililerin sorunlarından sorumlu bakanlık gibi bir şey diyebiliriz aslında. Topraklardan sorumlu bakanlık diye, her şeyden sorumlu, biraz değişik bir bakanlık. Velhasıl bir de göçmen krizi Meksika'dan tabii Amerika'ya Trump döneminde duvar yüzünden çok tartışılmıştı ama Joe Biden da çıktı. Önce bu arada Biden yönetimi Trump'ı suçluyor. Trump'ın politikalarının göçmen krizi yarattığını suçluyor. Yarattığı için suçluyor. Joe Biden net bir mesaj vermiş göçmenlere, gelmeyin demiş. Trump'ın dediğini tekrarlamış aslında, buraya gelmeyin demiş açıkçası ABC televizyonuna. Yasa dışı göçmenlerin çoğunu geri gönderdiklerini söylemiş Joe Biden efendim. Zaten işte geliyorlardı daha önce. Evet, Obama döneminde de geliyorlardı. Yani Trump politikaları çok mu farklı, çok emin olamıyorum ama o mesajı vermiş. Şehirlerinizi, kasabalarınızı, toplumunuzu terk edip bize gelmeyin demiş Joe Biden. Evet ve Çin'le Alaska zirvesi yarın Anthony Blinken, Jake Sullivan, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Dışişleri Bakanı ile birlikte Çinli mevkidaşlarıyla buluşacaklar. Malum Biden yönetimi 21. yüzyılda en büyük meydan okuma olarak Çin'i tespit etmiş durumda. Bir de Kuzey Kore ile temas kurmaya çalışıyorlar. Bir türlü başaramamışlar. Biraz refüze edilmiş gibi gözüküyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi. Sakın kendi uykunuzu kaçıracak işlere girişmeyin diye şimdiden uyarmış durumdalar. Gelecek hafta Güney Kore'yi de ziyaret edecek Anthony Blinken'la Lloyd Austin, Pentagon şefi. Ama bu hafta işe Japonya'dan başladılar. Quad toplantısı yapılmıştı. Avustralya, Hindistan, yani Çin'e karşı bir çevreleme harekatı. Japonya'da da açıkça Çin baskıcı ve saldırgan olmakla bölgesinde suçlandı. Tam da Alaska toplantısı öncesinde demokrasi, insan hakları Çin'de yok, bizde var şeklinde sunumlar devam etti. Hint-Pasifik bölgesinin serbest kalması için Çin'in engellenmesi stratejisi, Hong Kong, Tayvan, Xinjiang, soykırım tezleri, Tibet, deniz alanları hepsi tekrar aslında Trump yönetiminde kalınan yerden devam edeceği bir kez daha anlaşılan tonlamalar ve diplomatik mesajlar geldi Blinken'dan. Güney Kore'de de muhtemelen devam ettirecekler. Çin'den açıklama var. Üçüncü tarafları hedef alacak tutumlardan kaçınmak lazım dediği Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Blinken'ın özellikle Japon mevkidaşı Toshimitsu'yla görüşmesinde Çin'i suçlayan, itham eden, Çin'e karşı bir ittifaklar silsilesi kurmayı hedefleyen söylemlerine böyle bir yanıt verilmiş Hint Pasifik'te. Ne olacak? Takip edeceğiz biz de. Çin Halk Kongresi bu arada sonuçlandı. Bunu da bu hafta konuşmaya çalışacağım. Hong Kong'la ilgili seçim sistemine dair kararlar alındı Çin Halk Ulusal Halk Kongresi'nde ama bu kararları Batılılar beğenmediler. Tek ülke iki sisteme uymuyor bu kararlar. Siz kendi iç siyasetinizde nasıl böyle kararlar alırsınız dedi. 1200 kişilik seçim komisyonu 1500'e, 70 sandalyeli Hong Kong Yasama Konseyi 90'a çıkartılmış, yani böyle sayıları arttırılmış. Nasıl arttırırsınız? Kendi teknik işlerinizi bize sormadan nasıl yapabilirsiniz diye Avrupa Birliği temsilcisi, dış politika temsilcisi Joseph Borrell sorgu suale tutmuş. Pekin'de demiş ki lütfen böyle şeylerden kaçının, art niyetle karalama yapıyorsunuz, Çin'in iç işlerine karışmayın. Biz sizin yerel yönetimlerinizi nasıl belirlediğinize karışıyor muyuz hiç demişler. Çin'in bölgesel seçimleri kendi içerisindeki bir meseledir. Amerikan yönetimi Çin ve Hong Konglu 24 yetkiliye derhal yaptırımları devreye bu arada sokmuş durumda. Çinliler 3 deniz bölgesinde, Sarı Deniz'de, Doğu Çin Denizi'nde ve Güney Çin Denizi'nde dikkat çekici tatbikatlarda gerçekleştiriyorlar. Amerikan Savunma Bakanı Japonya, Hindistan ve Güney Kore'yi de ayrıca ziyaret edecek. O da savunma alanını dizayn etmeye çalışıyor. Rusya ile ilgili de Amerikan yönetiminin tutumu giderek daha netleşiyor desek yeridir. Bir yandan Güney Amerika'ya aşı gönderiyorlar. Olacak iş mi? Nasıl olabilir böyle bir şey? Tarzında raporlar hazırlamışlar. Güney Komutanlığı hazırlamış. Diğer yandan da istihbarat, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 2020'de başkanlık seçimlerinde Biden'a engel olmaya çalıştı Rusya iddiasıyla bir rapor ortaya koymuş. Peki ne yapmış Rusya? Bakıyoruz. Demokratik Parti'yi gözden düşürme, Trump'ın adaylığını destekleme, halkın seçim sürecine güvenini zayıflatma, Amerika'daki sosyal politik bölünmeyi derinleştirme amacını taşıyan algı operasyonu, emrini verme falan filan. Amerika'nın bütün dünyada sürekli yaptığı şeyler değil mi bunlar diye soracağım ama aslında herkes de yapıyor. Şu mu acaba kastediliyor? Mesela ben Amerika'da olup bitenlere dair hiçbir fikir yazmamam gerekiyor. Ya da sizin yazamazsınız çünkü o zaman Amerikan halkını etkilemiş oluyorsunuz gibi bir şey mi? Tam çözemedim. Rusya kanıt gösterin diye hemen tepki ortaya koymuş. Ha, bu arada teknik olarak bir sızıntı yok. Rusya müdahale etmemiş bu rapora göre teknik anlamda. İranlılar da Trump'ın kaybetmesi için çalışmışlar bu arada. Enteresan böyle bir rapor. Herkes iç işimize karışıyor. Türkiye'ye özgü değil galiba bu tarz şey. Yani bizde olur ya, dış mihraklar karıştırıyor. Şunu destekliyorlar, bunu destekliyorlar. Aynı Amerika'yız yani. Amerika'da bizim gibi, gördüğünüz gibi. Fakat bununla bitmedi iş. Joe Biden Amerika'nın seçimine Rusya'nın müdahalesiyle ilgili ABC televizyonuna konuşurken Putin bunun bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz demiş efendim. Ocak sonunda telefonda konuşmuşlardı. Orada da bunları aktardığını söylemiş. Yani sert başkan, böyle çakarım bir tane falan tarzında bedel ödetecek diye. Mesleksizliğe tepki var. İkili ilişkilerde normalleşmeye zarar veriyor diye. Bu arada Joe Biden'a Suudi Veliaht Prensi sorulmuş. Şu Suudi Başkonsolosluğu'nda İstanbul'da öldürülüp parçalara ayrılıp kesilen, Amerika'nın kesin Bin Salman yapmıştır diye rapor hazırladığı Joe Biden, Putin'e böyle sert çıkıyor ama peki bu konuda ne diyor? İttifak içerisindeyiz o ülkeyle, fiili devlet başkanını cezalandıramayız. Yani insan hakları dediğiniz bizim ittifak ilişkimize bakar. Sevmiyorsak, beğenmiyorsak cezalandırırız ama ittifak ilişkimiz varsa isterlerse gazeteciyi öldürüp doğrasınlar, ne fark eder demeye getirmiş özetle efendim. Rusya'dan gelen açıklamalar, özetle dediğim gibi Peskov Kremlin sözcüsü bu iddialar dayanaksız, kabul edilemez demiş. Britanya dışişleri raporu, dış politika raporu yayınlamış Boris Johnson yönetimi. Nükleer silah stoklarını arttıracaklarmış, müjde efendim. Daha önce düşürme kararı almışlardı. 180'e düşecekti, 260'a çıkacakmış. Niye? Çünkü Çin etkili bir güç oldu artık. Çünkü Rusya bizi tehdit ediyor diyorlar. Özetini söylemek gerekirse raporun. Avrupa'da barışı ve güvenliği sağlamak için nükleer silahlara ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Evet, İranlılar da kendileri açısından güvenliği sağlamak için nükleer silahlara ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirler demek ki aynı söylemle. Neyse, geçelim bunu. Kremlin'den Britanya'daki bu duruma dair üzgün olunduğu açıklaması gelmiş. Rusya'nın tehdit oluşturduğu yolundaki görüşleri üzüntü ve endişeyle karşıladık denilmiş. Ama baktığınız zaman NATO ülkelerinin savunma harcamaları giderek artıyor. Özellikle Stoltenberg genel sekreter açıklama yaptı. 2020 yıllık raporunu açıkladı. 30 ülke arasında en çok harcamayı $785 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri NATO içerisinde yapmış. Avrupa kanadı $322 milyar dolar. Amerika'dan sonra Britanya $61 milyar dolar, $59 milyar dolarla Almanya, $52 milyar dolarla Fransa gibi ülkeler açıklamalar yapmışlar efendim. Raporda detayları var bunun ve Türkiye'nin de böyle şeyleri var, rakamları var NATO ile ilgili tutumunun. Bakıyorum Türkiye'nin, bir dakika notlarımdan, yaklaşık Türkiye 12.9 milyar dolar harcama yapmış. En az savunma harcaması yapanlar Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk gibi ülkeler. Gayri safi milli hasılanın %2'si olması gerekiyor aslında. Bunu yapan da Amerika, Yunanistan, Estonya, Britanya, Polonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Fransa olarak kayıtlara geçmiş. Almanya yok bunun içerisinde efendim. Böyle bir de destek %62'lerdeymiş NATO ittifakına, bu ülkelerde, üye ülkelerde destek 2019'da 64 iken 62'ye 2 puanlık bir düşüş, fazla da değil. Türkiye'de destek oranı %61 çıkmış. Demek ki güçlü bir NATO üyesi ülke Türkiye, halkın NATO'ya destek verdiği bu açıklamaya göre anlaşılıyor. Yüz yüze 23-24 Mart'ta NATO zirvesi Brüksel'de NATO karargahında düzenlenecek, pandemi yüzünden yapılamıyordu. Geçen ay Irak, Afganistan gibi bölgeler konuşulmuştu. Tabii ortak tatbikatlar falan devam ediyor. Karadeniz'de de Gürcistan'la bir tatbikat, Türkiye'de katılıyor, yapılıyor NATO tatbikatı. İspanyol gemileri geçti Karadeniz'e. Stoltenberg'in Türkiye ile ilgili açıklamaları, Avrupa Parlamentosu'nda NATO-AB ilişkilerine dair soruları yanıtladı. Bu konuda Türkiye'de Doğu Akdeniz ve S-400 Rusya'dan füze savunma sistemi alımı nedeniyle ciddi endişeleri olduğunu söyledi. Ama hani NATO bir danışma mekanizması gibi, biz konuşuyoruz, sorunları çözmeye çalışıyoruz. O yüzden yani çok da yüklenmemiş Türkiye'ye. Tabii Rusya'ya yüklenmiş. Rusya'yı istikrarsızlaştırıyor. Yıkıcı teknolojiler için çalışıyor Çin falan demiş Stoltenberg. Joe Biden geldi, Transatlantik'te yeni çok önemli fırsatlar yakaladık vurgusu da yapmış. Rusya ve Çin'e karşı bütün dünyayı organize etmeye çalıştıkları anlaşılıyor Stoltenberg'in söylemlerinden. Rusya'nın mesela Gürcistan ve Ukrayna'yı hedef seçtiğini iddia etmiş Stoltenberg. Böyle Doğu Akdeniz'de bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD'nin de bir tatbikat yapacağı Milli Savunma Bakanı'ndan açıklama geldi. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde 18 Mart mutabakatı yenileme tartışmaları şimdiden başladı ama hemen çak diye olacak gibi de gözükmüyor. Önce AB iç mekanizmaları olacak. Türkiye, Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği ile Doğu Akdeniz notası vermişti. Bu aslında enteresan. Niye nota verilmiş? Çok anlayamadım. Elektrik, su altı elektrik kabloları geçiyor. Zaten bunların geçmesi normal. Ha, bilgi vermesi gerekiyor diye herhalde nota. Çünkü aksi takdirde kıta sahanlığından geçmesi meselesi. Yunanistan'la istişari görüşmeler devam ediyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüşmek istediğini söylemişti Çavuşoğlu'yla. Açıklamalar yapmış idi bu hafta başında. İşte Çavuşoğlu demiş ki 14 Nisan'da Yunan Bakan Türkiye'ye gelecek. Gerilim hala bitmiş değil tabii ki. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın da en son tatbikatı olacak ki daha önce başka tatbikatlar da gerçekleştirdi. Yunan Silahlı Kuvvetleri efendim. Sakız Adası'nda da varmış. Türkiye ile Rusya arasında Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyetleri Rusya'nın 100. yıl dönümü, o dönemki ismi o öyleydi henüz Sovyetler olmadan. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100. yıl dönümü olarak açıklamalar var karşılıklı. 100 yıldır bir şekilde ilişkilerin sağlam temellerde ilerlediği vurgulanıyor. İki taraftan da Sergey Şoygu'dan da açıklamalar geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir takım sıkıntılar var ilişkilerimizde diyor Sergey Şoygu. Ama bu Türkiye'nin NATO üyesi olmasından kaynaklanıyor. Bu bir engel teşkil ediyor elbette. Fakat bu eşsiz bir tecrübe diye de vurgulamış kendisi. Evet, Dışişleri Bakanlığı da işbirliğinin bölgeye katkı sağladığını Rusya'yla vurgulamış. Bu koşullarda tabii bu NATO tatbikatları şunlar bunlar derken Ukrayna'nın ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerine Ukrayna'da Kiev'deki aşırı milliyetçi ve neo banderist yönetimden yeni saldırı dalgası bekleniyor efendim. Ağır silahları Donbas'a konuşlandırdıkları anlaşılıyor. Tabii Kırım referandumunun yıl dönümü Mart ayındaydı. Dolayısıyla Ukrayna Kırım'ı geri alacağız, savaşla geri alacağız diye tutturmuş vaziyette. Rusya'da BM yasalarına uygun, BM şartına uygun bir referandumla tekrardan 1950'lerde Ukrayna'ya verilmişti. Geri döndü, yasa dışı olur bu hareketiniz ve Rusya'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine saldırı sayarız demiş. Yani savaşmak istiyorsanız buyurun gelin anlamına gelen açıklamalar olduğu açık. Gayrimeşrudur Ukrayna'nın böyle bir saldırısı denilmiş ve Sergey Lavrov da Kırım sonsuza kadar Rusya'da kalacak, parçası olacak. Kiev'deki milliyetçiler ve neonazilerin tehditleri devam ederken zaten bu tehditler yüzünden Kırımlılar onlarla kalmak istememişlerdi. Odessa'daki katliam dahil olmak üzere herhalde herkesin aklında olsa gerek. O yüzden zaten bütün Ukraynalılar bu neonazilere ve aşırı milliyetçilere tepki gösteriyorlar diye açıklama yapmış Sergey Lavrov. Referandumun düzenlendiği ve halk oyuyla tıpkı Kosova'daki gibi aslında Rusya Federasyonu'na federal bir parça olarak katıldığı vurgulanmış efendim. Evet. Bakıyorum şimdi ve son olarak vaktim azalıyor. Orta Doğu'dan başlıklar. Suriye'de yine dün İsrail'in Şam'a Golan hat bölgesinden hava saldırısı ve Suriye hava savunma sistemlerinin yanıt verdiği haberleri düştü. ABD, Britanya, Almanya, Fransa sanki Suriye Savaşı'nda hiçbir payları yokmuş gibi. Halbuki Hollanda'nın mesela teröristlere yardım ettiği devletin ortaya çıkmıştı. Hollanda'da büyük skandal olmuştu. Diğer ülkelerle ilgili de böyle çok bilgi var. Ve 10. yıl dönümünde savaşla ilgili açıklama yapmışlar Suriye'de efendim. Böyle gitmez demişler. Normalleşmez bu şekilde demişler, sağ olsunlar. Bu yıl seçimler düzenlenecek. Beşar Esad'ın eğer tekrardan seçilmesi durumunda da meşru olmayacağını iddia etmişler. Tabii Amerikalıların seçmediği birisi olunca meşru olmayabiliyor Amerikalılar açısından ya da Avrupalılar açısından. Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış. Akan kanda AB'nin sorumluluğu var. Yanıltıcı bilgilerle, iddialarla hasmane politikalarını devam ettiriyorlar. Terör örgütlerini desteklediler ve Suriye halkına ekonomik terör uyguluyorlar denilmiş Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Türkiye'den açıklama olmuştu. Cumhurbaşkanı'nın Bloomberg'e açıklaması vardı, onu bir tek hatırlatayım. Demişti ki ABD bize yardımcı olun da Suriye'de rejimi tekrardan değiştirmek için kolları sıvayalım mealinde bir Bloomberg açıklamasıydı, yazısıydı pardon. Cumhurbaşkanı'nın Suriye'deki savaşın, bitmeyen savaşın 10. yıl dönümünde yazdığı. Kremlin'e sormuşlar Cumhurbaşkanı'nın Bloomberg yazısını, Dimitri Peskov'a. O da yakın işbirliğine rağmen görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurgulamış ama işbirliğini devam ettiriyoruz demiş. Türkiye'nin özellikle Suriye'de tarafları uzlaştırma merkezi Rakka bölgesinde teçhizat ve sahayı tahkime giriştiği yolunda endişe verici olduğu, bunun yolunda açıklamalar olduğunu belirtelim. İdlib'de de en az 36 saldırı var. Nusra cephesi, El-Kaide bölgesi orası biliyorsunuz. Burada da kaygılar dile getirilmiş durumda efendim. Evet, bir nefeslenelim, ara verelim. Another One Bites the Dust desin Queen. Az sonra Yaşar Yakış eski Dışişleri Bakanı'na bağlanacağız, bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda eski Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için Eksen'e.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
Sağ olun, sağ olun. Efendim geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye'de tartışıyoruz. Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkileri daha çok Doğu Akdeniz ve Mısır üzerinden konuşuyoruz. Ama onun öncesinde de Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle Yunanistan'la ilişkilerini geliştirmesi, Türkiye'nin karşısına bir takım bloklaşmaların çıkması üzerinden de çok tartışmalar yapıldı. Boykot tartışmaları gündeme geldi. Arap Birliği'nde geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin iç işlerine karışması vurguları yapıldı. Şimdi hükümete baktığımız zaman da çok fazla sorun yokmuş gibi bir izlenim ediniyoruz. Ne oldu, neden böyle oldu? Aslında neredeyiz biz? Öncelikle Arap coğrafyası ile ilişkilerde sizin tespitleriniz nelerdir? Nasıl bir yerde duruyor Türkiye şu anda?
Yani Arap ülkeleri ilişkilerimizde bir gerileme var. Sürekli bir gerileme var. Azala azala sadece Katar'la ilişkilere toparlanmış veya onun üzerine yoğunlaşmış bir ilişkiler manzumesi haline dönüşmüş durumda. Ve bu da bundan işte 85 yıl önce 1934'te Atatürk'ün Arap ülkeleri konusunda o zamanın Dışişleri Bakanı Bakanlığı Müsteşarı Numan Menemencioğlu'ya söylediklerinin tam tersi yapılıyor şimdi. O zaman Atatürk demişti ki Arap ülkeleriyle kültürel ve sosyal ilişkilerimiz vardır. Bu ilişkileri sürdürün. Ama onların arasındaki ihtilaflara karışmayın. Evet. Taraf tutmayın. Ve onlar sizden akıl istemedikçe akıl vermeye kalkmayın demişti. Türkiye bütün bu söylediğim alanlarda tam tersini yaptı. Ve şu benim sık sık kullandığım bir şey vardır. Arap'ın araba yaptığı unutulur, Türk'ün araba yaptığı unutulmaz. Evet. Şimdi bunun sıkıntısını çekiyoruz. Yani Türkiye'nin bütün Arap ülkeleri arasında sadece Katar gibi küçük bir ülkenin Türkiye'yi sırtında taşıması mümkün değildir. O ülke, o küçük ülke ister istemez öbür Arap ülkeleri tarafından şu veya bu şekilde yine kendi aralarına davet edilmek suretiyle Türkiye'den araya mesafe koyması ihtimali vardır. Nitekim El Ula kasabasında Suudi Arabistan'ın yapılan Arap ülkeleri toplantısında işte o noktaya geldi. Şimdi ondan nasıl kurtulacağız? Biraz da onu düşünmemiz gerekiyor.
Peki şimdi tabii bütün bunlardan sonra özellikle Doğu Akdeniz konusu artık tabii Avrupa Birliği ile de ilişkilerin bir yerine oturdu filan ama kilit aktör olarak Mısır görülüyor. Siz büyükelçilik görevi de yapmıştınız geçmişte bakanlığınızın da öncesinde. Mısır'dan tepkiler geldi. Ankara çünkü çok ağır söylemler kullanıldı geçtiğimiz yıllarda. Ve birdenbire bir iyimserlik havası ifade ediliyor. Biraz yine Mısır'ın Doğu Akdeniz'de hakiki çıkarlarına kavuşması için Türkiye'nin sözünü dinlemesi gerektiği vurguları da dikkat çekiyor. Ama Mısır'dan anlaşılan o ki bir takım şartlar var. Bu koşullarda ilişkilerin düzelmesi olasılığı var mı Mısır'la? Ve Türkiye ne yapmalı? Nasıl bir yaklaşım gerekiyor acaba burada?
Yani akşamdan sabaha bir iyileşme beklemek zor. Yani Türkiye'den en beklenen birçok 10 maddeli bir El Vatan gazetesi yani Sayın Dışişleri Bakanımız ön koşulsuz olarak başlayacağız müzakerelere diyordu iyileştirmeye. Ön koşulsuz hali buysa bir de ön koşul olsaydı ne olurdu onu işte tasavvur etmekte zorluk çekiyorum. Ama ön koşullar arasında bir kısmı Mısır'ın da üzerinde fazla durmayacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. En önemli konu benim tahminime göre Müslüman Kardeşler Örgütü'ne Türkiye'nin sağladığı koruma, onları Türkiye'de barındırma, onların Türkiye'den sıra yönelik kötü propaganda televizyon kanalları falan açıp da kötü propaganda yapma imkanı tanınmış olması bence en zorlu konulardan biri olacaktır. Türkiye'nin de bundan geri adım atması zor olacaktır. Çünkü Türkiye o kadar fazla angaje oldu ki bu Müslüman Kardeşler Örgütü tasfiye edilmeye kalktığı zaman onların da Türkiye'ye karşı tepkileri de olabilecektir.
Evet, evet.
Müslüman Kardeşler Örgütü dünyadaki birçok ülkelerde, çok sayıda ülkede terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgüt. Yani evet. Biz PKK örgütünün Batı ülkelerinde faaliyet gösterilmesinden rahatsız oluyoruz da Mısır Müslüman Kardeşler'den niye rahatsız olmasın? Mısır ki yani bizim PKK ile olan ilişkilerimize bakarsan biz PKK'yı en azından Mısır'daki gibi darbeyle devirip de onun yerine geçmiş bir devlet değiliz de zaten Türk devleti kendi içindeki bazı terörist grupları kontrol altında tutmaya çalışıyordu. PKK'ya olan bizim ilişkilerimiz öyleydi. Mısır'ınki öyle değil. Mısır için Müslüman Kardeşler Örgütü darbeyle devirip onun yerine geçtiği bir bir grup. Dolayısıyla Mısır'ın Müslüman Kardeşlere karşı olan hassasiyeti bizim PKK konusundaki hassasiyetimizden de daha önemli.
Önemli. Evet. Evet.
Bütün bunların en büyük sıkıntının PKK konusunda olacağını zannediyorum. Öteki o 10 maddede yer alanlardan bir kısmı yani mesela Libya konusunda.
Evet ama Libya'da çok özür diliyorum efendim. Libya'da önemli değil mi? Çünkü kara sınırı var. Yani bizim için Libya belki önem taşıyor olabilir Doğu Akdeniz'den Doğu Akdeniz'den kaynaklanacak şekilde ama sonuç itibariyle Mısır'ın sınırdaş ülkesi Libya. Oradaki her şey Mısır'ı çok yakından ilgilendiriyor. Bu da önemli bir şey değil mi? Yoksa oradaki süreçle mi idare edilebilir? Ne dersiniz?
Hayır, hayır. O son derece önemli orası. Hı hı. Yani Mısır'la Libya arasındaki sınıra baktığınız zaman haritada düz bir çizgi, cetvelle çizilmiş bir çizgi olarak görülür. Çünkü doğal bir sınır yok orada, çöl.
Evet.
Deve sürüleri bir taraftan öbür tarafa geçer, kabileler öbür tarafa geçer. Kabilenin yarısı bu taraftadır, öbür tarafta. Bütün bunları düşündüğünüz zaman ve Türkiye'nin desteklediği Mısır, Libya'daki desteklediği ulusal mutabakat hükümeti, yani Trablusgarp'ta faaliyet gösteren ulusal mutabakat hükümetinin de Müslüman Kardeşler ağırlıklı bir hükümet olduğunu düşünürsek, başka bir neden olmasaydı sadece Müslüman Kardeşler ağırlıklı bir hükümeti destekleyen bir yabancı ülke olduğumuz için sorun olacaktı. Bir de tabii Türkiye gibi Arap ülkelerinin işlerine karışmaması gerektiğine inananlar. Araplar kendi aralarındaki sorunların çözümlenmesinde başka ülkelerin rolünü almasından memnun olmazlar. Onu aile arası, aile içi sorun olarak görürler. Nitekim Sisi hem ulusal mutabakat hükümetiyle, Trablusgarp'taki bizim de desteklediğimiz hükümetle irtibat halinde, hem de Hafter'le itibar halinde, hem de Libya'nın güneyindeki kabilelerden oluşan yarım hükümet sayılabilecek gruplarla temas halinde. Türkiye halbuki bütün yumurtalarını ulusal mutabakat hükümeti sepetine koymuş durumda. Trablusgarp'la yakın zamanda uçak seferlerini başlattı. Oraya büyükelçi gönderdi. Aynı şekilde Hafter'le de işbirliği yapıyor. Dolayısıyla Mısır'ın oradaki etkisinin çok daha kuvvetli olduğunu düşünmemiz lazım. Orada yalnız bir olumlu gelişme görüyorum ben. Bu geçen hafta kurulan bir geçici hükümet var. o hükümetin şimdi güven oyu almasını Mısır'da destekledi, memnuniyetle karşıladı. Türkiye'de memnuniyetle karşıladı. Yani Türkiye Libya'da artık yaptıklarının hepsinin doğru olmadığını, doğru yaptığı çok şey de var orada ama hepsinin doğru olmadığını anlayıp şimdi kurulan hükümetin başarısını tebrik etti. Ondan memnun olduğunu dile getirdi. Aynı şey Mısır'da yaptı. Böylelikle Mısır'la Türkiye bir noktada biraz yaklaşmış birbirlerine duruma geldiler.
Libya'da. En azından fırsat olabilir diyebiliriz değil mi? Peki evet.
Yani öteki sorunlar yanında bu biraz daha az sorunmuş gibi. Öyle söylemek anladım. Daha doğru olur.
Evet. Peki efendim, şimdi tabii bir yandan da Körfez'in kendi içerisinde yıllar sürdüğü kırılmalar yaşandı. Suudi bloğu Katar'ı terörist ilan etti filan, böyle bir Suriye'de aslında Suriye'ye toplanıp birlikte hücum edenler birbirlerine girdiler. Öyle bir süreç yaşandı. Sonra da düzeldi. O düzelme üzerinden Mısır mesela Katar'ı affetti. Herhangi bir şey de ödetmedi Katar'a. O yüzden hani Türkiye'de bu işi çözer diye de bakılıyor belki. Hani bu belki bir iyimser bir bakış açısıdır. Ama işin içinde bir de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri özellikle bir dönem biraz teskin oldu şimdi sanki ama Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'yle ki çok da nüfuzu var küçüklüğüne rağmen çok gerilmişti ilişkileri, resmi düzeylerde dile getiriliyordu. Körfez hattındaki duruma baktığınız zaman siz ne görüyorsunuz? Nasıl bu işler sessiz hep gidiliyor? Çok da fazla da Ankara'dan da fazla ses çıkmıyor. Anlamaya çalışıyoruz biz de tam olarak bu işin çerçevesinin ne olduğunu. O cephede durum nedir ve iyiye doğru bir gidiş olarak algılanabilir mi? Yoksa bir değişiklik mi yok? Çünkü onlar da Yunanlılarla mesela yakınlaştılar. Suudiler tatbikat yapıyorlar. Baye yaptı. Böyle değişik bir kombinasyon çıktı ortaya.
Şimdi Arap Yarımadası'ndaki ülkelerin kurduğu bir kuruluş var. Körfez İşbirliği Konseyi diye. Para babası olan Arap Yarımadası ülkeleri. Orada yine Müslüman kardeşlere veya teröristlere sağladığı destek nedeniyle öteki Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan ülkeler Katar'ı dışlamışlardı. Aynı zamanda Katar'ın İran'la da yakın ilişkileri, daha doğrusu yakın, çok yakın demeyeyim ama en azından İran'la düşmanlık ekonomik olmayan bir ülke halinde olması nedeniyle dışlamışlardı. Ama demin söylediğim gibi Arap ülkeleri kendi aralarındaki sorunları aile içi sorun olarak görüp onu halledebiliyorlar. Nitekim şimdi onu yaptılar ve bir de buna Doha'da geçen hafta yapılan Sayın Çavuşoğlu'nun da katıldığı Doha toplantısında Rusya Katar'ı Suriye'de yürüttüğü Müslüman kardeşlere destek sağlayan tutumundan vazgeçirmek için onu kendi sandalına, kendi teknesine almak için bir girişim yaptı. Ben Katar zirvesini Doha zirvesini bu şekilde yorumluyorum. Yani o toplantı Türkiye, Rusya ve Katar'ın katıldığı bir toplantıydı. Evet. Bu toplantı benim tahminime göre, değerlendirmeme göre Katar'ı Suriye'de yürütmekte olduğu politikadan caydırmak için yaptı bunu Rusya. Tıpkı Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana, Soçi süreci dediğimiz süreçte o İran'ı adeta ehlileştirmek için, eğer böyle bir tabir kullanmak mümkünse, onu içine almıştı ve yapılan bütün toplantılarda, zirve veya zirvenin altındaki toplantılarda kabul edilen nihai bildirilerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, ve egemenliği korunacaktır lafını her seferinde Türkiye'ye de dahil olmak üzere tekrar ettirdiler. Şimdi aynı şeyi Katar'a yaptırmak istiyor Rusya. Evet. Katar böylelikle hem Rusya tarafından Suriye'de etkisizleştirilmeye çalışacak hem de Arap ülkeleri tarafından El Ula toplantısına alınan kararın nedeniyle Arap ailesine geri çevrilmek suretiyle o nötralize edilecek. Tabii bunun doğal sonuçlarından biri de Türkiye ile Katar arasında şimdiye kadar olan ilişkileri aynen sürdürmek mümkün olacak mıdır? Mesela Suriye'deki işbirliği aynı şekilde sürebilecek midir? Libya'daki işbirliği aynı şekilde sürecek midir? O da
göreceğiz onu.
Tereddüt edilecek bir konu haline dönüştü.
Evet, çok vaktim kalmadı ama biz biliyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri örneğin Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi için uğraşıyor. Hatta elçilik de açmışlardı. Bir de o vaka var elbette. Suudi Arabistan'la herhalde Birleşik Arap Emirlikleri Ankara'yla çok açıktan da karşı karşıya gelmekten biraz vazgeçmeye geldiler desek doğru bir yorum yapmış olur muyuz, ne dersiniz? Boykotlar yani, vardı, açıklamalar vardı. Arap işlerine yine, Arap iç işlerine karışma bağlamında.
Suudi Arabistan'la ilişkilerimizde Sayın Cumhurbaşkanımız kralı kollayıp kralın oğlu Muhammed Bin Salman'ı, Prens Muhammed Bin Salman'ı karşısına alan bir politika izlemişti. Ama kralla hep kollamaya özen göstermiştir. Bu özen öyle zannediyorum ilişkilerin yeniden canlanması için bir kapı açacaktır, kolaylaştıracaktır bu süreci. Ama Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ideolojik alanda eski AK Parti iktidarından önceki Türkiye, laik Türkiye arasında çok büyük mesafe vardı. Çünkü laikliği Suudi Arabistan din düşmanlığı olarak görüyor.
Evet. Evet.
Yani Arapçada laiklik için 3 tane kelime var. Bir tanesi almaniye, yani ilme dayanan yaklaşım anlamına geliyor. Öbürü la diniye, yani dinsizlik anlamında. Bir de Mısır'da kullanılan bir tabir var, medeniye, yani dini yerine medeni ilişkiler. Suudi Arabistan'da laiklik için her zaman la diniye, Türkiye la dini bir ülkedir diye görülür.
Derler. Evet.
Şimdi tabii Sayın AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu ve AK Parti'nin yaklaşımı nedeniyle o boyut biraz daha yumuşamış olarak duruyor. Ama Suudi Arabistan'la aramızdaki sıkıntı tarihi nedenlerle, yani Suud ailesiyle biz Osmanlı Devleti olarak Suud ailesinden her zaman karşı karşıya gelmişizdir. Suudi tarihinde 1817'deki ihtilal Osmanlı idaresine karşı olmuştur. Osmanlılar Raşidi ailesini, yani Suudi Arabistan'da Raşidi ailesi aracılığıyla yönetirdi. Raşidi ailesi de Suud ailesinin düşmanıydı. Böyle bir tarihi geçmişi var Türk-Suudi ilişkilerinin. Bütün bunları size koyduğunuz zaman akşamdan sabaha Suudi Arabistan'la böyle çok yakın, candan, gönülden ilişkiler olmasında bazı zorluklar var. Evet. O da işte şimdiki hükümet kalıcı olduğu sürece şu veya bu şekilde idare edilebilir ama uzun vadede o mesafe hep kalacaktır bence.
Evet. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Çok sağ olun. Araplara farklı sorun noktalarında farklı bakışları da konuşmuş olduk. Çok tekrardan sağ olunuz.
Teşekkürler. İyi günler.
Evet efendim, eski Dışişleri Bakanımız Yaşar Yakış'la konuştuk. Türkiye'nin Arap alemiyle, özellikle işte Mısır'da, Suudi Arabistan'da BAE bağlamında ilişkilerini. Happy Pharrell Williams'dan çalacağız. En azından biraz vaktimiz az kaldı ama olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın Eksen'den.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.